Ayrım 38, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 452. Caz orkestrasının aşağıdan gelen senkoplu ritimleri özel yemek odasında uçuşuyor, dışarıdan New Orleans'ın Fransız kesimindeki Bourbon Caddesi'nden gelen titreşimli gürültüler de karışıyordu. Büyük bir masanın etrafında 6 erkek ve 3 kadın oturuyordu, biri hariç hepsi resmi giyimliydi. Erkekler klasik takım elbise, kadınlarsa uzun etekli tayyör giymişlerdi. Yine biri hariç hepsi beyaz, bakımlı, tıraşlı, temiz baktı. Sanki yıllar öncelerini lise yıllıklarından çıkıp da gelmiş gibiydiler. Yaşları 40-70 arasında değişiyordu. Her birinin duruşunda kendilerini diğer insanlardan üstün görenlerin kayıtsızlığı hakimdi. Sanki kendilerinden daha aşağı insanların arasında bulunuyormuş gibi bir hava içindeydiler. Bu grubun içinde belediye başkanı, 3 önde gelen milletvekili, sözü dinlenen bir senatör, bir ahtapotun kolları gibi elini her şeye atmış bir bilgisayar şirketinin başkanı ve Hristiyan ahlak hükümeti sözcüsü olan son derece şık giyimli bir kadın vardı. Sandalyelerinde dimdik oturuyorlar, kuşkulu gözleriyle masanın başındaki adamı süzüyorlardı. Adam esmer tenli, tıknaz biriydi. Düğmeleri göğsünün ortasına kadar açık, beyaz renk safari gömlek giymiş, gözlerini kapayan koyu renk camlı koca gözlükler takmıştı. Doğduğunda kendisine kilisede taktıkları ad Mairo Marchetti'ydi. FBI dosyalarındaki lakabı Don Ponchart Rain'iydi. Konuşmaya başladı. "Birbirimizi anlayalım önce," diye başladı. Sesi alçak ve yumuşak çıkıyordu, sözlerini tartarak konuşuyordu. "Tarihçilerin muahede diyebilecekleri bir durumdayız. Her konuda mutabakata varması mutlaka gerekmese de bir arada var olmalarını sağlayan ortak bir gündem bulmuş kişilerin zorunlu ortaklığı gibi bir şey. Beni izleyebiliyor musunuz?" Evet anlamında mırıltılar yükseldi, kafalar ufak ufak sallandı, senatör araya girdi. "Konuyu çok ağdalı bir ifadeyle ortaya koydunuz Bay Marchetti. Hepimizin bir şeyler istediğini, bu yüzden birbirimize yardım edebileceğimizi söyleseydiniz, konuyu daha basit bir biçimde ortaya koymuş olmaz mıydınız?" "Senatodaki itibarınızla hiç uyuşmayan dümdüz bir konuşma bu. Ama evet, yerden göğe kadar haklısınız. Her varlık bir diğerine bir yardımda bulunabilir." "Sizinle daha önce tanışma fırsatımız olmadığından," dedi masanın sağında uzakta oturan pahalı giyimli, Hristiyanlardan olan kadın, "acaba siz nasıl yardım edebileceksiniz bize, merak ediyorum." "Aslında bu soruyu bir de beni alçaltıcı, utandıran bir soru gibi hissederek soruyorum." "Haydi oradan, kendini beğenmiş karı," dedi Don Ponchart Rain sakin bir edayla. "Ne?" Masanın etrafından gelen tepki bir öfke şokundan çok şaşkınlıktan dona kalmanın neden olduğu bir sessizlikti. "Beni duydun," diye devam etti Marchetti. "Sen bana geldin, ben seni buraya getirmedim. Hanımefendi hazretlerini biraz aydınlatmak istemez misiniz Bay Bilgisayar Fabrikası?" Tüm bakışlar Amerika'nın önde gelen bilgisayar şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanına çevrildi. "Bu kararı vermeden önce titizlikle düşünmüştüm," diye karşılık verdi klasik gri takım elbiseli ince adam. "Benim fazla meraklı yöneticilerimden biri olan, makyaj olsun diye iş verdiğimiz bir CIA adam tarafından yapılan sorgulamaları mutlaka durdurmamız gerekiyordu. Münih'e, House Rook'a beyan edilenin iki katı olarak gönderilen yüklemelerimizi araştırmaya başladı. Ve hatta alıcıların izini takip etmeye kadar vardırdı işi. Ama çok dolambaçlı bir yoldu bu. Tabii ki onu işten atamazdık. Bu nedenle binlerce mil kat edip Bay Marchetti ile buluştum." "O da kendi araştırmasını yaptı," diye araya girdi Don Ponchart Rain dostça bir gülümseme ve nazik bir tavırla. "Yani adının arkasında bir sürü bilimsel unvanı olan çok zeki bir zenciyi öldürmek ne işe yarar ki? Hiç anlamı yoktu bunun. Böylece o beyefendi Hazreti İsa'nın kollarına kavuşmadan önce çalışma arkadaşlarına küçük bir araştırma yaptırdım. Evindeki çalışma odasına küçük bir gezinti gibi bir şey." "Tanrım, Bay Bilgisayar Fabrikası, doğrusu adam tam tependeymiş veya çok yaklaşmış." Masasında kilitli tuttuğu notları, her şeyi ortaya koyuyordu. Çok ileri teknoloji donanımlarını gerçek dışı fiyatlarla kimsenin adını duymadığı kişilere gönderiyor, bunları kimsenin tanımadığı insanlar teslim alıyordu. Gerçi tamamen kör acemi işi diyemesen de çok lakayt davranmışsınız doğrusu. Sözünü ettiğimiz Bey Washington'daki yetkilileri uyandırmak üzereymiş neredeyse. Yine de sorununuzla ilgilendik ve siz de bir tür ortak buldunuz. Bir tür burada kilit sözcük. Bunların bizimle ilgisini anlamıyorum diye diretti modaya uygun giyimli Hristiyan bayan, vıraklayan bir kurbağa ile konuşurmuşçasına bir ifadeydi. Bir kere anlamazsanız bu sizin suçunuzdur. İkinciyi anlamazsanız bu benim suçumdur. Dikkat edin tekerrür etmesin.
Öyle mi dersiniz?
Tavrınız ikimize de hakaret oluyor diyerek sözünü sürdürdü Maketti sakince. Almanya'daki grubumuz yüklemelerin nereye gittiğini öğrenemedi. Bu sizin için olumlu bir puan ama malları kimin teslim aldığını öğrendiler. Sanırım yeterince konuşuldu diye sözünü kesti büyük bir Kuzeydoğu kentinin belediye başkanı. Suçluların ve azınlıkların birbiriyle nasıl iç içe geçmiş olduklarından haberiniz yoktur sizin. Bu konuda etkili önlemler alınacaktır. Basta! Don ilk defa olarak sesini yükseltti. Eğitimi bir kere de gerçek eğitimi deneyin. Ben makarnacıyım, şamaroğlanıyım, yağ tulu muyum? Daha kısa süre önceye kadar işe bile başvuramazdık biz. Duvar örer bahçıvanlık yapardık. Sonra zeki olanlarımız çıka geldi. Giandini'ler, Fermi'ler, Da Vinci'lerin, Galileo'ların, evet, hatta ve hatta Machiavelli'lerin mirası. Ama bizi aranıza almazsınız siz. Azınlıklardan yıkmayı düşündüğünüz gecekondulardan bahseder gibi bahsetmeyin bana. Kolay çözümlerin belediye başkanı. Tarihi ben biliyorum, siz değil. Bu tartışmalar bizi nereye götürecek diye sordu Pensilvanya'daki bir büyük şehrin belediye başkanı. Şimdi söyleyeceğim size nereye götürüyormuş dedi Marchetti. Ben sizden hoşlanmıyorum, siz de benden hoşlanmıyorsunuz. Beni pislik gibi görüyorsunuz, ben de sizlerin gerizekalı olduğunuzu düşünüyorum. Ama yine de birlikte çalışabiliriz. Bu nahoş çıkışlarınızı dikkate alırsak diye söze karıştı kır saçlarını arkadan topuz yapmış ciddi bir kadın. Bu pek akla yatkın gelmiyor.
Şöyle izah edeyim sayın bayan.
Don Pornchartrain masanın üzerinden öne doğru eğildi, ceketi sıyrılınca kıllı göğsü ortaya çıktı. Derinden gelen sesi yine hafif ve yumuşaktı.
Sizler bir ülke ve hükümetini istiyorsunuz, bence tamamdır, hiç umurumda bile değil. Benim istediğim ise ülkeyi, hükümeti elinde tutmanın getireceği karlar. Her şeyin bir bedeli vardır. Ben size karışmam, siz bana karışmazsınız. Sizin hesabınıza bazı kirli işler yaparım, geçmişte de yapmıştım, gelecekte de yapmaya hazırım. Siz de devasa hükümet ihalelerini size söyleyeceğim adamlarla yaparsınız. İşte bu kadar basit. Bir sorun var mı?
Gördüğüm kadarıyla yok dedi senatör. Bu tür önceliklerin verilebileceğinden eminim. Herkesin iyiliği için bu gibi şeyler kabul edilebiliyor.
Tabii ki diye katıldı mafya babası. Mussolini'yi, Hitler'i, Il Duce ve Führer'i ele alın. Onlar taban tabana zıttılar ama savaştan elde ettikleri kârı birleştirmesini bildiler. Maalesef ikisi de paranoyaktı. Yenilmezlik hayalleri içindeydi. Ama biz değiliz. Çünkü savaş bizim gündemimizde yok. Bizler başka bir şeyin peşindeyiz.
Ya bunu nasıl tarif edeceksiniz Bay Marchetti diye sordu masadaki en genç adam. Asker usulü saç tıraşı olmuş sarışın biriydi. Üzerinde Massachusetts Üniversitesi'nin ceketi vardı. Siyasi bilimlerde uzmanım, doktoramı tamamlıyorum, biraz geç de olsa.
Çok basit bay, çok bilmiş, yanlış söyleyeceklerim öyle okullarda öğrenilemeyecek türden şeyler diye yanıtladı Don. Siyaset demek etki demektir ve başarılı siyasette güç demektir. Siyasi güç de temel olarak paradır. Ne nereye ve kime gidiyor meselesi. Faturayı ödeyen sözüm ona halk paranın nereye gittiğiyle hiçbir hiç ilgilenmez. Çünkü onlar televizyonda bir şov programını seyretmeyi veya süpermarkette indirimli fiyatlar listesini okumayı daha çok tercih ederler.
Gerçeği bilmek isterseniz bizler gerizekalıyız. İşte bu yüzden sonunda siz dangalaklar her şeyi ele geçirirsiniz.
Kullandığınız dil çok saldırgan diye ekledi genç akademisyen. Burada hanımların da bulunduğunu anımsatabilir miyim?
Ne komik. Hani neredeler? Ben de sana şunu hatırlatayım delikanlı. Burası mektep değil. Ben de görgü kuralları uzmanı değilim. Ben son merciyim. Bir şeyin başlatılmasını, yerine getirilmesini istediniz mi? Kendi zengin kaynaklarınızı kullanamayacağınızı bildiğiniz için bana gelirsiniz. İş biter, riski ben alırım. Olanların sizle hiçbir ilgisi olmaz. Şu bay bilgisayar fabrikasının aşırı derecede meraklı zenci yöneticisi meselesinde olduğu gibi. Kapı işe.
Sizin de dediğiniz gibi dedi yaşlı anam parıldayan gözlerini iyice büyüten bir gözlük takıyordu. Kendi zengin kaynaklarımız varken neden sizinkileri kullanalım ki?
Va bene diye bir nara attı markette ellerini iki yana doğru açarak. Kullanmayın o zaman. Ben de size hayatta başarılar dileyeyim. Sizden gerektiğinde benim burada olduğumu bilmenizi istiyorum sadece. Bilgisayar devimizi ve kongredeki arkadaşını da sizleri buraya getirtmek, anlaşmamızı kesinleştirmek için davet ettim. Tabii ki özel jetimle.
Arkadaşı mı diye sordu Pensilvanya Belediye Başkanı.
Ben diye karşılık verdi, hafifçe mahcup olmuş ama pek de özür diler bir halde olmayan Beyaz Saray İstihbarat Alt Komite üyesi.
Emirler Berlin hücresinden verildi. CIA'yı da çok zararlı biri olabilir. Mutlaka gözaltına alınmalı ve gerekiyorsa halledilmeli. Adamlarımızdan birini kullanmak büyük bir risk. Bay Marchetti görevi üstlenmiştir.
Yani öyle görünüyor ki bir tür La Rochefoucauld evliliğimiz var dedi 70'in üstünde. Gözlük camlarının ardından büyük parlayan gözlerle bakan yaşlı kadın.
Az da olsa işimize yarar bir durum bu.
Ah sevgili hanımefendi işte ben de tam böyle diyordum.
Evet tamam çok iyi açıkladınız. Her zaman olduğu gibi eylemler sözlerden çok daha fazla işe yarar. Anlaşma sizin Bay Marchetti ve inanıyorum ki buradan mümkün olduğunca çabuk çıkmak istediğimi söylediğimde arkadaşlarım da bana katılacaklardır.
Aşağıda limuzinler sizleri bekliyor. Özel pistte de uçağım.
Sayın milletvekilleriyle ben tahliye kapısından çıkıp başka arabalarda gideceğiz dedi senatör.
Aynen geldiğiniz gibi efendim diye katıldı Don Ponchartrain. Kendisi de diğerleriyle beraber ayağa kalkarken. Sicilyalı kalbimin bütün içtenliğiyle sizlere teşekkür ederim. Toplantı başarıyla bitti. Anlaşmamız yürürlüktedir.
Amerikan nazileri her biri farklı bir rahatsızlık duygusu içinde teker teker New Orleans'taki şatafatlı yemek odasını terk ettiler. Don masanın altına uzandı, gizli bir düğmeyi kapattı, kadife kaplı duvarlarla gizlenmiş video kameraları durdurdu. Kendisinin adı, sesi ve görüntüsü bantlardan çıkarılabilir, bir başkasının muhtemelen bir düşmanın adı yerleştirilebilirdi.
Gerizekalılar sürüsü dedi Marchetti kendi kendine yumuşak bir sesle.
Ailemiz ya Amerika'nın en zengini ya da vatan kahramanları olacak.
Yirmi bölüm. Eski Mısır'ın göze sığmayacak kadar büyük ve neredeyse gözle görülemeyecek kadar ufak sanat eserleri Louvre'un en büyüleyici sergileri arasındaydı. Gizli aydınlatma sistemi sayesinde bu dünyaya ait olmayan gölgeler elde edilmiş ve yüzyıllar öncesi bugünün insanları karşısında hayat bulmuştu. Hayat içinde insanların ölümlü olduğunu sürekli anımsatan bir şeyler vardı. O dönemin insanları yaşamışlar, soluk almışlar, sevişmişler ve genellikle Nil'in cömertliğiyle büyüttükleri çocuklar doğurmuşlardı. Sonra da ölüp gitmişlerdi. Hükümdarlar, köleler, ister varlık içinde yüzmüş olsun, isterse sefalet içinde sürünmüş, hepsi teker teker çoktan göçüp gitmişti bu diyardan. Ne yaptıkları iyilikler anılıyordu, ne de kötülükleri yanlarına kâr kalmıştı. Sadece bu dünyada yaşamışlardı, hepsi bu. Bu semavi görüntünün içinde ikinci şubenin iki ajanı özel araç gereçlerini taşıyorlar. Strasbourg kontu Louis ile Amerikan Büyükelçisi'nin karısı Janine Cortland arasında gerçekleşecek olan buluşmayı bekliyorlardı. Araç gereçleri arasında metrelerce uzaktan en hafif konuşmaları bile alabilecek kapasitede 8 milimetrelik minyatür bir kamera da vardı. Göğüs ceplerinde yakın temaslar için sesle harekete geçen bir kaydedici bulunuyordu. Minyatür video kaydedicili bir ajan kulağında kulaklığıyla iki koca lahit arasında yerini almıştı. Elindeki kaydedicisinin üzerine doğru biraz eğilmiş, eski bir yazıtı inceleyen bir bilim adamıymış gibi onu gizlemişti. Meslektaşı ise odanın içinde grupların arasında dolanıyordu. İçerisi yer yer kalabalıktı. Çünkü Paris'te yazdı ve öğle yemeği paydosu zamanlarıydı. İki adam da küçük cep telsizleriyle iletişim halindeydiler. Önce Jane Portland geldi. Tedirgin gözlerle etrafını taradı. Kimseyi bulamayınca sergilerin arasında amaçsızca gezinmeye başladı. Bir keresinde bir lahitteki yazının üzerine eğilmiş çalışan bilim adamının da yanında durdu. Sonra vitrinde sergilenen eski Mısır altınlarını inceledi. Sonunda Andre, yani Strasbourg Kontu Louis, ana kemerden içeri girdi. Son derece modern bir beyefendinin öğleden sonra kıyafetinin göz alıcılığını İskoç desenli mavi ipekten bir koşkol tamamlıyordu. Büyükelçinin karısını fark etti, salonu dikkatlice gözden geçirdi ve durumdan memnun olmuş bir biçimde ona doğru ilerledi. İkinci şube ajanı el kamerasının açısını ayarladı, ses alıcısını açtı ve tümüyle sessiz olan çalışma mekanizmasını harekete geçirdi. Sol kolu aracı kamufle eder durumda bir yandan monitörden seyrederken bir yandan da dinledi.
''Tamamen yanılıyorsunuz Monsieur André'' diye başladı Jane'in.
Clunis Cortland yumuşak bir sesle. ''Elçilik güvenlik şefiyle çok doğal ve ikna edici bir biçimde konuştum. Beni takip ettirdiğini ima ettiğimde çok şaşırdı.''
''Başka ne diyecekti ki?'' diye sordu Strasbourg soğuk bir edayla.
''Hayatımın büyük bir bölümünü yalanlarla geçirdim. Karşımdaki insanın yalanını anında yakalayacak kadar tecrübeliyim bu konuda. Aslında tüm hayatım böyleydi diyebilirim. Ona bir dükkana uğradığımı ve satış elemanlarından birinin yanıma gelip 2-3 eskortun dışarıda kaldırımda durduğunu ve öğle güneşinden kurtulmaları için içeri davet edip etmemesi gerektiğini sorduğunu söyledim.''
''İyi uydurulmuş bir hikayem adam. Hakkınızı vermem gerek.'' dedi Andre ismindeki adam daha sıcak bir tonda. ''Sizler gerçekten de üstün bir eğitim almışsınız.''
''Takdir mi ettiniz? Ben de kendimi takdir edeyim öyleyse. Teşekkür ederim. Bizler tüm yaşamımızı sadece tek bir amaç için hazırlayıp durduk.''
''Çok hayranlık uyandırıcı.'' dedi Strasbourg. ''Elçilik güvenliğiniz bu eskortların kimler olduğu hakkında bir yorumda bulundu mu?''
''Tabii ki, bunu sağladım. Bu da bizim eğitimimizin bir parçasıdır. Fransızların beni izlemelerinin mümkün olup olamayacağını sordum. Yanıt çok gerçeğe uygundu ve muhtemelen doğrusu da buydu. Paris yetkililerinin en nüfuzlu büyükelçinin karısının yalnız başına alışveriş yapmakta olduğunu fark etmiş olabilecekleri ve hemen sessiz sedasız bir koruma emri çıkarmış olabilecekleri karşılığını verdi.''
''Tahminimce çok mantıklı. Eğer sizin güvenlik şefiniz de sizin kadar iyi eğitilmiş biri değildiyse.''
''Ne kadar saçma. Şimdi beni dinleyin. Kocam Concorde'la birkaç saate kadar burada olacak ve biz de bir iki günü karı koca birlikte geçireceğiz. Ama hala Almanya'ya gidip üstlerimizle görüşmekte ısrar ediyorum. Bir planım var. Resmi kayıtlara göre Stuttgart'ta hala hayatta olan büyük alan var. 90'ına yaklaşmış ve ben de artık çok geç olmadan onu görmek istiyorum.''
''Senaryo mükemmel.'' diye araya girdi Strasbourg, sergi odasının en karanlık köşesine doğru kendisiyle gelmesi için Jane'e işaret ederek. ''Büyükelçinin buna bir itirazı olmayacaktır. Öyleyse biz de bu senaryoyu işleyeceğiz. Bond da kuşkusuz onaylayacaktır.''
Monitör penceresinden izlemeye devam eden ikinci şube ajanı videonun açısını tekrar ayarladı. Çiftin peşinden loş ışıklı köşeye doğru giderken aniden soluğu kesilir gibi oldu, gözleri dehşet içinde açıldı. Kont elini cebine sokarak plastik kılıf içine sokulmuş, ucunda iğnesi hazır bir enjektör çıkardı yavaşça. Strasbourg öbür elini hala gölgelerde tutarak kılıfı sıyırdı, iğne ortaya çıktı. ''Durdur onu.'' diye fısıldadı ajan cep telsizine. ''Araya gir çabuk.
Tanrım, adam onu öldürecek, elinde bir iğne var.
Monsieur le Comte diye haykırdı öteki ikinci şube elemanı, insanları yarıp hem Strasbourg hem de büyükelçinin karısını şaşkınlık içinde bırakarak. Ah efendim, gözlerime inanamıyorum, sizsiniz ha. Yıllar önce ailenizin meyve bahçelerinde oynayan küçük bir çocuktum. Sizi tekrar görmek ne güzel. Şimdi Paris'te avukatlık yapıyorum.
Evet, evet, tabii dedi kafası karışmış öfkeli Strasbourg. Bu karşılaşmanın gürültüsü patırtısı içinde şırıngayı karanlıkta gizlice zemine düşürüp ayağının altında ezip parçalarken.
Demek bir avukat, ne bahtiyarlık. Bağışlayın, çok ters bir zaman, başka zaman görüşürüz.
Bu sözlerle Strasbourg, Comte Louis arkasındaki küçük kalabalığın arasına hızla dalıp sergi salonundan çıkıp gitti.
Aranıza girdiğim için özür dilerim madam dedi ikinci ajan. Gözlerindeki bakışta iki sevgilinin randevusunu hoyratça bölmüş birinin özür diler ifadesi vardı.
Hiç önemli değil diye geveledi Janet Courtland ve hızla arkasını dönüp uzaklaştı.
Latham ve Karen de Vries ikinci şubeye ikinci kez saat 5:30 biraz geçe gelmişlerdi. Louvre'un hem görüntü hem de ses bantları incelemeye alınmak üzere çoğaltıldıktan sonra Moreau tarafından çağrılmışlardı. Şimdi refakatçileri Monsieur Frick ve Monsieur Frack ayrı asansörlerde 5 dakika arayla onları izliyor, lobideki yabancılar arasında elçiliğin bu Amerikalı veya Belçikalı elemanlarına gereğinden fazla ilgi gösteren olup olmadığını kontrol ediyorlardı.
''İkinizin arasında neler geçti?'' diye sordu Drew. Normandi'deki suitlerine doğru koridordan yürürlerken.
''Neden söz ediyorsun?''
''Sen ve Moro'dan. Bu sabah iki eski arkadaş gibiydiniz. Sonra bir daha hemen hemen hiç konuşmadınız.''
''Farkında değildim. Eğer böyle görünüyorsa bu benim suçum olabilir. Tüm dikkatimi olanlara vermiştim. Louvre operasyonu doğrusu müthiş olmuş değil mi?''
Zekice ve yağdan kıl çeker gibi. Özellikle Strasbourg'a kısa devre yaptırmaları harika. Ama yine de ikinci şube bir süre daha oralarda kalmış.
Şu iki ajan harika davranmış, herhalde katılıyorsundur.
Katılmamak için aptal olmak lazım. Latham suite'in kapısına yaklaştı. Durmaları için elini kaldırıp cebinden bir kutu kibrit çıkardı. Ben de senin ciddi ciddi sigarayı bırakmakta olduğunu zannediyordum.
Bir tane yakmak için içeriye girmeyi daha bekleyemiyor musun?
Sigarayı bırakıyorum. Bunun da sigarayla bir ilgisi yok.
Drew bir kibrit çakıp anahtar deliğinin etrafında ileri geri dolaştırdı. Birdenbire minik, cılız bir parlama oldu. Hemen ardından da sönüp gitti.
Tamam dedi Latham anahtarın ikili de sokarken. İçeri giren çıkan olmamış.
Ne yani?
Bu senin kendi saçındı, peruğun değil.
Ne? Ne?
Yatakta bulmuştum.
Acaba zahmet olmasa bana bir açıklama?
Çok çok basit ve yanılmaz bir test.
Latham kapıyı açtı, Karin'i içeri aldı. Sonra kendisi de onun arkasından girip kapıyı kapattı.
Bunu bana Harry öğretmişti diye devam etti. Bir saç teli, özellikle de koyu renk saç, çıplak gözle görülemez. Kapıya bir tane sıkıştırıyorsun, kapının dışından da biraz ucunu bırakıyorsun. Eğer biri girecek olursa saç da düşüp gidiyor. Senin saçın aynen bıraktığım yerde duruyordu. Böylece biz çıktığımızdan beri kimsenin içeri girmemiş olduğunu anlıyoruz.
Çok etkilendim.
Harry'den dolayı ben de. Drew çabucak ceketini çıkardı, sandalyenin üzerine fırlattı ve de Vries'e döndü. Pekala hanımefendi, neler olup bitiyor?
İnan ki seni gerçekten de anlamıyorum.
Seninle Claude arasında bir şeyler olmuş ve ben de bunun ne olduğunu bilmek istiyorum. Onunla yalnız başına kaldığın tek zaman bize kurallarını bildirmek için bu sabah erkenden geldiği ve benim giyinmek üzere içeri gittiğim zamandı.
Aa, şu mesele dedi Karin önemsemezmiş gibi ama gözleri hiç de öyle önemsemezmiş gibi bakmıyordu. Sanırım biraz çizmeyi açtım. Daha doğrusu ona karşı biraz densizlik ettim galiba.
Densizlik mi?
Evet, Amerikan konsolosluk operasyonlarının bir elemanına böyle kısıtlamalar getirmeye hakkı olmadığını söyledim ona. O da bana elçilik dışında her şeyi yapmaya hakkının olduğunu söyledi. Ben de ona bir ikinci şube veya Dışişleri Bakanlığı memuruna Washington'da da aynı şekilde davranılsa hoşuna gidip gitmeyeceğini sordum. O da bunun üzerine...
Tamam, tamam diye sözünü kesti Latam. Anladım olayı şimdi.
Dürü, ben senin iyiliğine çalışıyordum.
Tamam, bunu kabul ediyorum. Aslında ben de buna benzer bir şeyler söylediğimde onun ne kadar kızdığını hatırlıyorum da. Ah şu Fransızlar, gerçekten de o yüce otoriteleri sorgulandığı zaman sinir bozucu oluyorlar.
İster Fransız, ister Alman, İngiliz veya Amerika olsun, otoritelerine karşı gelindiğinde herkes aynı şekilde kızar sanırım.
Ya Belçikalılar, yoksa Flamanlar mıydı? Bu ikisini de hiç ayırt edemem.
Yo, biz daha uygarız, mantığımızla hareket ederiz diye karşılık verdi De Vries gülümseyerek. İkisi de hafifçe güldüler, tartışma bitmişti.
Sabah Claude'dan özür dilerim, sinirlerim çok bozuktu, kusura bakma derim.
Söylesene Drew, sence Strasbourg gerçekten Jenny'ne o iğneyi de öldürecek miydi?
Tabii, kadının foyası meydana çıktı artık. Bir zonnenkin teşhir oldu. Neoların başka çareleri kalmadı. Ve kuşkusuz bu durum Moro'nun işini iyiden iyiye güçleştiriyor. Artık sadece göz hapsinin devamı için değil, bir de kadının hayatına gelebilecek saldırılara karşı da uğraşması gerekecek. Canını sıkan şey ne, bir saat önce bizimle aynı fikirdeydin?
Bilmiyorum, bütün bunlar bana çok acayip geliyor. Louvre Müzesi, turist grupları. Üzgünüm, sadece çok yoruldum.
Bana bir imada mı bulunuyorsun? Aşk damlası falan mı alayım yani?
Sadece yorgunum dedim, halim kalmadı demedim.
Birbirlerinin kollarına atılıp öpüştüler. Uzun uzun ve ateşli bir şekilde telefon çaldı.
Aslında dedi Karin, gerçek düşmanımızın telefon olduğuna inanıyorum.
Şimdi duvara fırlatıp parçalarım onu.
Hayır, bunu yapma, bak bakalım.
Hanımefendimizi Engizisyon eğitmiş.
Latam masaya geçip telefonu kaldırdı. Buyurun.
Benim dedi Mara. Wesley sizi aradı mı?
Yo, aramalı mıydı?
Arayacaktır o zaman ama şu anda çok meşguldü. Dostumuz Witkowski'ye Washington'a uçup şu Langley Virginia'daki CIA külliyesini bizzat yerle bir etmek için hazırlanıyor.
Aslında Stanley G2'lerdendi ve teşkilata karşı fazlaca bir muhabbeti olmamıştır. Peki ne olmuş?
Albayın en sıkı şartlar altında Washington'a gönderdiği iki Blitzkriegçi güvenli evde ölü bulunmuş. Kafalarında kurşunlarla.
Allah kahretsin, üstelik güvenli bir evde.
Wesley bir de bana çatmaz mı? Tam işe yarayacakken ortadan kaybolmuşuz. CIA'daki herkesin resimlerini teker teker Virginia'daki adamlara gönderiyorlarmış.
Başka bir yere varamazlar ki.
Biliyorsun ben de bir süre sarı saçlıydım ve gözlük takıyordum. Yaklaşımları çok yanlış. Onlara söyle alt ve orta kademeli memur olarak çalışan ve bir zamanlar üniversitede veya halk sahnelerinde piyaslarda oynamış birisini arasınlar.
Bir aktör daha mı?
Kuşkusuz bir Jean-Pierre Villiers değil, bir amatör, koca kafalı ve koskoca rüşvetler yiyen bir yaratık, gizli verilere ulaşabilen biri.
Git de sen söyle bunları Wesley'e, kafamda bir sürü şey var zaten. Büyükelçi Cortland yarım saate kadar burada olacak. Ayrıca karısını da canlı tutmamız gerekiyor.
Mesele ne? Kadın zırhlı bir elçilik arabasının içinde.
Evvelki gece neredeyse öldürülüyorken sen de öyle bir şeyin içindeydin. Au revoir.
Hat kapandı. Neymiş diye sordu Karin.
Stanley'in Washington'a gönderdiği iki neo bir güvenli evde vurularak öldürülmüş.
Tanrı aşkına, bir güvenli ev han.
Dün gece senin de dediğin gibi de De Vries hafif bir sesle, bunlar her yerde ama göremiyoruz. İnsanlara bu eylemleri yaptıran ne? Adam öldürmeler, ihanetler, bunların hepsi çılgınca şeyler. Neden?
Uzmanlar üç tür motivasyonun varlığından söz ediyorlar. Birincisi para, çok çok para. Normal koşulların çok ötesinde bir miktar. Bu grupta kumarbazlar, lükse düşkünler ve hastalık derecesinde gösterişe düşkün insanlar bulunuyor. Sonra fanatikler geliyor. Bunlar kendilerinden başka herkesi dışlayan, onları aşağılayan, katı kurallarla sınırlı bir davranışın gönüllü savunucuları. Üstün ırk olayındaki gibi. En tuhafı üçüncü grup, analizcilerin en tehlikeli dediği tür. Bunlar sistem tarafından göz ardı edildiklerine ve dehalarının ödüllendirilmediğine inanan hoşnutsuzlar.
Neden en tehlikelisi bunlarmış?
Çünkü bunlar klişe adamlar, yıllar yılı masalarında oturup yalnızca kovulmalarını engelleyecek kadar çalışan önemsiz insanlar.
Eğer bunlar önemsizse nasıl tehlikeli olabiliyorlar?
Çünkü aleyhinde oldukları o sistemi iyice öğreniyorlar. Sırlar nerelerde bulunur, onlara nasıl ulaşılır, hatta bir birimden diğerine aktarılırken nasıl ele geçirilebilir gibi. Bilirsin, bu tiplere kimse dikkat etmez, hep yerlerindedirler. İç bayıcı bürokratik raporları ya da telefon rehberleri kadar gizlilik dereceli malzemeleri okur dururlar. Eğer sistemi çözümlemeye verecekleri dikkati işlerine verecek olsalar, bazıları meşru yollardan ileri kademelere çıkabilirler. Ama pek çoğu değil. Ruh doktorları bu adamların genellikle tembel olduklarını söyler. Hani şu derse çalışacakları yerde gömleklerinin kollarına kopyalar yazarak sınava giren öğrenciler gibi.
Her gibi konuşmaya başladın.
38. ayrımın sonu. Sayfa 465.